Sad suresi 10. sohbet 17. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Evet, Sad suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen haftalarda 17. 18. ayetlere, hatta 19 gelmiştik. Fakat burada bir fasıla verip Davud Aleyhisselam'la ilgili biraz bir bilgi vermek istiyorum. Neden buna karar verdim? Bu ayetlere çalışırken bir şey dikkatimi çekti. Davud Aleyhisselam'a Allahu Teala çok önem vermiş. Yani zaten peygamber, tabii ki önem vermiş ki peygamber yapmış, ama Kur'an-ı Kerim'de okuduğumda ayetleri gerçekten çok üstün özellikler verilmiş. Zaten şeyde de yazıyor. Bu 17:55'te, 27:15'te de biz bazı peygamberleri diğerlerine üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik diye ayet var. Şimdi bunu deyip de arkasına Davud Aleyhisselam'dan bahsetmesi, zaten Allahu Teala'nın bırak insanlığa, insanlar arasında, peygamberler arasında da Davud Aleyhisselam'ı faziletli kıldığına ve ehemmiyet verdiğine dair bir ayet. Başka nereden bunu şey yapıyorum? Bak, bu kadar bahsediyoruz, ediyoruz. Bir şey dikkatimi çekti. O dillere eksik. Mesela ta ilkokuldan beri bir şey öğretiliyor. 4 tane kitap. Değil mi? Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim, diğer hangisi? Zebur. Yani Allahu Teala kullarına gökten, bu olağanüstü bir şey aslında, biz kanıksıyoruz ama gökten kitap indiriyor. Ve bunlardan birisi Zebur, o da Davud Aleyhisselam'a. Yani bu kadar mühim. Bakın Hazreti Musa'yı düşünün, Hazreti İsa'yı düşünün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Demek ki Davud Aleyhisselam o konumda biri. Ve maalesef gereken önem verilemiyor. Yani işte cümlemin başında, sohbetin başında söyledim ya, ben şöyle karar verdim bu hani Davud Aleyhisselam'la ilgili bu sohbeti ayırmaya. Davud Aleyhisselam'a haksızlık yapıldı ya da yeterince ehemmiyet verilmediği ilgili bir şey oluştu bende. Şey verir misiniz, katılır mısınız? Şunu birazdan açıklayacağım. Yani Kur'an'da geçen Allahu Teala'nın bir peygamberi övmesiyle ilgili notlar aldım, hangi maddeler var. Bir de günümüzdeki işte biz bile şaşırdık. Aa, hakikaten ya Zebur Davud Aleyhisselam'a verildi. Niye bu kadar gündemde değil ki diye bir şey olduk. En büyük haksızlığı da tabii ki kim yapmış? Yahudiler yapmış. İsrailoğulları yapmış. Neden? Davud Aleyhisselam'ı peygamber bile kabul etmiyorlar. Bir kral olarak kabul ediyorlar. Kral Davud diyorlar. İngilizcesi bunun King David. Yani en büyük haksızlığı onlar yapıyor. Tabii ki peygamberleri öldüren bir kavim bunu da yapacaktır şeyiyle. Bir çok büyük bir özelliği, yani birçok özelliği var. Şöyle kabaca bir söyleyeyim, hani ön şey olsun. Kıble Kabe olmadan evvel neresiydi? Mescid-i Aksa, Beyt-ül Makdis'in o alanı. Onu kuran hangi peygamber? Yine Davud Aleyhisselam. Yani ilk inşası, başlangıcı Davud Aleyhisselam, bitirilişi ise Süleyman Aleyhisselam'a nasip oluyor. Ondan sonra da kıble oluyor. Hani bu ön bilgileri de bir vereyim dedim. Ondan sonra şeyiyle yavaş yavaş açıklarız inşallah. Şimdi ayetlere baktığımda maddeler var. O maddelerle beraber inşallah girelim. Bir ilk ayet Bakara'da geçiyor. Calut'u öldürmesi. Bakara 251'de geçiyor bu. Davud Calut'u öldürdü. Bu cümle Arapçayı yeni başlayanlara da hani en temel bir fiil cümlesi olarak gösteriliyor. Davud Calut'u öldürdü. Aynı ayette ona mülk ve hikmet verdi ve dilediğinden öğretti var. Allah-u Teala'nın, evet, elimdeki Musaf'ta 40. sayfada 251. ayet Bakara suresinde ortasından fe hezemehum bi iznillah, onları hezimete uğrattılar. Hezemuhum, hezimete uğrattılar. Biliyorsunuz önceki şeyde Talut'un ordusu geçiyordu. Calut'un ordusuyla karşılaşıyordu. Ve daha küçük yaşlarda olan Davud Aleyhisselam, birazdan anlatacağız, Calut'u öldürüyor. Bunu işte ayet-i kerimede nasıl söylüyor? Ve katale Davud'u Calut'e. Calut'u öldürdü. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabi nuzul süresi var, bir iniş sırası, işte Alak suresiyle işte başlayan, bir de tertip var. Son iki senesinde Peygamber Efendimiz'in risaletinin, Cebrail Aleyhisselam'ın gelip biri bir tertip olarak Kur'an bugünkü halimizde Musaf olarak düzenleniyor, tertip ediliyor. Burada da Fatiha, Bakara, işte Ali İmran giden bir sistem var. Bu tertibe göre Davud Aleyhisselam'dan ilk bahseden ayet bu. Bakın hangi özelliğini söylüyor ilk Davud Aleyhisselam'ın? Calut'u öldürmesi. Şimdi bu çok ilginç. İşte burayı biraz anlatmak istiyorum, şey yapacağım. Geçen hafta tahmin ediyorum biraz girdik ama. Şimdi bunu, bilgileri nereden alıyorum? Peygamberler tarihi var Asım Köksal Hoca'nın. Onu da geçen hafta Ankara ziyareti olmuştu. Nasip oldu ziyaret etmek. Ankara'da Bağlum köyü var. Orada methun. Necip Fazıl Kısakürek'in hocasının yattığı, Arvas Hazretleri'nin olduğu mezarlıktaymış. Onu görünce hemen ziyaret ettim kendisi. Maneviyatı da olan bir mübarek şahısmış. Aynı zamanda da alim. Böyle Peygamberler Tarihi, İslam Tarihi gibi de kitapları var. Siz de tanıyorsunuz galiba. Oradan aldım. Davud, Asım Köksal. Bu, bakın, Diyanet'in 3 ciltlik beyaz kitapları var, böyle birkaç şey. İlmi hal olarak veriyor. Değil mi? 2 cilt. Bunu da Peygamberler Tarihi Diyanet İşleri'nden çıkmış bir şey. Şiddetle tavsiye ederim. Her şeyin altında kaynağını gösteriyor. Güvenilir kaynaklara ihtiyacımız var. Evet. Şimdi bakın, Davud Aleyhisselam'ın bir özelliğini söyleyeceğim. Davud Aleyhisselam işte Calut'u öldürdü ya, gözümüzde nasıl dev gibi, dalyan gibi, değil mi? İri yarı şey, bir filmi çevrilse de o dönemin en böyle iri yarı body yapmış artistlerinden seçildi. Bakın nasıl tarif ediliyor. Kısa boylu, hastalıklı ak tenli, mavi gözlü, kırmızı yüzlü, ince bacaklı, düz ve az saçlı idi. Tepesinin saçı dökülüp açılmıştı gibi özellikleri var. Şimdi Calut'u tarif etse, Calut zamanı yer, hele de bugünkü şartlarda söylüyoruz, o binlerce yıl evvel nasıldı? Milattan önceki 1000. yıllar bunlar, tarih olarak şey yapayım. Bugünkü şeylerle 2,5 metre boyunda falan dev gibi birisi. Ve şimdi hani uzaktan atılan silahlar var, onunla pek artık fiziksel şeyi kalmadı ama o dönemde kılıçla beraber şey yapılıyor. Hatta şöyle geçen bir hikaye duydum. İngilizler Vikinglere saldırıyor. Bir köprü var. Köprüde iki tane Vikingle karşılaşıyorlar. Ansızın baskın yapıyorlar. Birisi Vikinglere haber vermeye gidiyor. Birisi kalıyor. 1,5 saat boyunca o köprüde İngiliz ordusunu oyalayabiliyor. Niye anlatıyorum bunu? Geçmiş dönemlerde fiziksel kuvvet çok önemliydi. Günümüzde o kadar değil. İşte Calut'u da öldürebilecek bir şey yok. Yanına yaklaşılamıyor yani fiziksel boyutuyla. İşte onu Allah kime nasip ediyor? Davud Aleyhisselam'a. Ama Davud Aleyhisselam onu öldürdüğünde kaç yaşında? Sadece 13 yaşında. Bunu niye anlatıyorum? Yani Allah-u Teala teyit ederken birini, bu 17. ayetteki bahsettiği şekliyle bizim tahminlerimizden çok daha değişik yöntemlerle teyit edebiliyor, kuvvetlendirebiliyor yani. Yani güç kuvvet sadece bizim anladığımız anlamda değil. Allah-u Teala'nın birçok aziz kılma, kuvvetlendirme şeyleri var. Onu söylemek istedim. Şeyi söylemek istiyorum. Davut Aleyhisselam'ın babası onu pek tabiri caizse adam yerine koymuyor. Bütün oğulları var. O diğer 12 oğlu var. Dalyan gibi onları savaşa gönderiyor. Talut'un ordusunda. Onu göndermiyor. Fakat olağanüstülükler yaşıyor. Mesela Davut Aleyhisselam küçükken yani diyor ki ey babacığım ben şu sapanımla attığım her şeyi muhakkak vuruyor ve yere düşürüyorum dedi. Babası dedi ki ey oğulcum seni müjdelerim Allah senin rızkını sapanın içine koymuştur. Ey babacığım dağlar arasına girdiğimde yuvasında duran bir aslana rastladım. Hiç korkmadan onun üzerine binip kulaklarını tuttum dedi. Müjdelerim seni ey oğulcum hiç şüphesiz bu da Allah'ın sana verdiği bir hayırdır dedi. Başka bir gün ey babacığım ben dağların arasında yürüyüp giderken Allah'ı tesbih ediyor diyorum. Yani dağların tesbihini duyuyorum. Hiçbir dağ kalmamak üzere bütün dağlarda benimle birlikte Allah'ı tesbih ediyor demiş. Babası müjdelerim seni ey oğulcum hiç şüphesiz bu da Allah'ın sana verdiği bir hayırdır. Dedi. İşte bu tür olağanüstülükler de yaşanıyor. İsrail oğullarıyla Amalıkalılar diyor. Amalıkalılar demek ki Calut o tarihi gruptaymış. Savaşırken Davut Aleyhisselam o sırada gitmiyor, babası götürmüyor. Davarlarını yayarken kendisine bir ses geldi. Ey Davut sen Calut'u öldüreceksin. Yani manevi haber veriliyor. Şurada durup ne yapacaksın? Hadi davarlarını Rabbine emanet et ve kardeşlerine karşı kavuş. Davut Aleyhisselam da hemen davarlarını Rabbine emanet etti. Babasına haber verdi. Babası da izin veriyor. Şimdi buralar ilginç. Yolda giderken bir taş. Ey Davut beni götür. Senin için Allah'ın izniyle Calut'u öldüreyim diyerek seslendi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın taşıymış. Başka bir taş ona ey Davut beni de al diye seslendi. Davut Aleyhisselam ona sen kimsin dedi ben İshak'ın taşıyım dedi. O da benimle şunları öldürdü. Ben de Allah'ın izniyle Calut'u öldürürüm dedi. Davut Aleyhisselam onu da torbasına koydu. Sonra bir başka taşa rastladı. Ey Davut benim de yanına al dedi. Davut Aleyhisselam sen kimsin dedi. Ben de Yakub'un taşıyım dedi. Allah'ın izniyle Calut'u öldürürüm dedi. Şimdi biraz zaman az şey yapacağım. İşte bu kimse öldüremeyip de Calut'un karşısına Davut Aleyhisselam çıkınca sapanını alıyor eline, torbasına atıyor. Üç taşı tek taş halinde görüyor. Onu atıyor. Allah'ın izniyle o taş Calut'u öldürüyor. Şimdi basit gibi geliyor ama her tarafı da zırhlarla kaplanmışmış. Tek bir rivayete göre tek gözüne saplanıyor, arkasından çıkıyor, yere düşünce de kılıcıyla, Davut'un kılıcı diye bir şey var, onu da anlatacağım, onunla beraber öldürüyor. İşte ondan sonra bir süreç başlıyor. Bana şöyle bir ilginç geldi, tekrar bir elimiz burada kalsın bir kağıt, tekrar Sad suresi 17. ayete bir bakalım, o Sad suresine bakalım pardon. ...45. ayette ne diyor bakın... ...kullarımızdan İbrahim, İshak... ...ve Yakub'u da hatırlı... ...kuvvet ve görüş sahibi olan... ...bak hani bu hikayeler geçiyor ya... ...peygamberler kıssasında... ...bak kimin üç taşıydı... ...İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam... ...ve Yakub... ...ve ilginçtir İbrahim, İshak ve Yakub bir nesil... ...yani dede, baba ve oğul... Yani bu da Sad suresinde geçiyor. Hani bana bu da ilginç gibi geldi. Hani Kur'an'ın böyle mucizliği var ya, o şeyinde de ilginç geldi. İşte Davut Aleyhisselam'ın ondan sonra bir süreci geliyor. Ordusuna vekil oluyor. Talut'un da kızıyla evleniyor. Çünkü Talut'un vaadi var. Kim ki Calut'u öldürürse diyor, kızımı vereceğim diyor. Mülkümün de bir kısmını vereceğim diyor. Öyle de bir süreç başlıyor. Bakın çelimsiz, savaşa bile götürülmeyen bir çocuk... Allah'ın desteklemesiyle ne duruma geliyor? Mesela Yusuf Aleyhisselam. O da öyle. Çelimsiz çocuk. Kuyuya atılıyor. Köle pazarına götürülüyor. Kimse parasını almak istemiyor yani o derecede. Sonra Allah'ın Resulü ve mülkün yöneticisi oluyor. Ve güzelliği dinlere destan gelmiş geçmiş en fiziksel güzelliği olan ve kadınlar onu gördüğünde güzelliğinden etkilenip parmaklarını meyve yerine doğradıkları bir şey oluyor.
Yani işte Allah-u Teala biz onu kuvvetlendirir dediği zaman nerelerden kuvvetlendireceği şey olmuyor. Tekrar bu şeye gelelim. Bakara suresi 250. ayete gelelim sayfa 40'ta. Bakın Allah-u Teala ne diyor devamında? Ve atahu Allahu mulke el mülke vel hikmete. Allah da ona mülk verdi ve ne verdi? Hikmet verdi. Hani o zayıf çocuk var ya, işte Calut'u öldürdü. Allah ona iki tane verilen şeyi söylüyor. Bir, mülk, yani meliklik, mülkiyet. Diğeri de ne? Hikmet. Bitmiyor, devam ediyor ikramla. Ve allemehu, ve ona da öğretti. Mimma yeşâ'u, dilediği şeylerden de ona öğretti. Yani Allah diliyor ve ona öğretiyor. Bu da Allah-u Teala'nın Davut Aleyhisselam'a ikramlarından. Dedim ya hani Davut Aleyhisselam'ı Rabbim çok büyük lütuflarda, ikramlarda bulunmuş diye onlardan yapıyoruz. Şimdi bu mülk niye önemli biliyor musunuz? Mülk, bakın Esma'l Huvallahüllezi'yi okuyoruz değil mi? Huvallahüllezi de Huvallahüllezi la ilahe illahu, ilk esma hangisi? El-Melik. El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin o şekilde geçiyor. Demek ki mülk çok kuvvetli bir esma. Yeryüzündeki tecellisi de onun mülk ve meliklik. Tabi bunu doğru kullanırsan. Zaten en büyük sorumluluk mülkü dünyada elinde bulunduranlarda. Çünkü ilahi bir kuvvet, yani diyeyim meliklik. Maliki yevmiddin diyor ya da Meliki yevmiddin bazı okunuşlarda. Bunun tasarrufunu dünyada elinde bulunduran kimseler çok kuvvetli ama bir o derecede de sorumlu. Ama Allah-u Teala burada ne diyor? Ona mülk verdik diyor. Başka ne veriyor? Hikmet. Hikmet de ne biliyor musunuz? Hüküm verme gücü ve bir şeyin özünü, sırrını, değerini, yani hikmetini anlama gücü. Zaten Davut Aleyhisselam'ın özelliklerinden biri, davacılar geliyor ve işi hikmetle çözüyor. Bu özellik şey, ve ayette diyor ki biz kime hikmet vermişsek ona çok şey vermişizdir diyor. Bir kişinin ilmi olabilir. Çocukluğundan beri akşama kadar otursa bir kütüphaneyi bitirir, hıfzettiğini düşünün, ilmi olabilir. Ama hikmet ayrı. Hikmet bilmek, yani ilim ne olduğu ama hikmet nasıl olduğu. Alttaki temeller, yani daha sırrani şeylere. Bunun en derininde ledünle kadar gidiyor. Ledünle ilme kadar gidiyor yani. Allah-u Teala onu da vermiş ve diyor ki ve allemehu, ona öğretti mimma, o şeylerden ki yeşyahu. Allah da diliyor. Bak ilginç geldi bana böyle. Dilediği şeylerden öğretiyor. Devam edelim. Çok konu var çünkü anca yetişir. Ve levla defa'u Allahu en-nase ba'dahum bi ba'din. Eğer Allah insanları birbirleriyle defetmeseydi, hani bazılarını bazılarıyla defetmeseydi, Türkçesini okuyayım, arz fesada giderdi. Lakin Allah alemler üzerine ihsan sahibidir. Burada da aslında Davud Aleyhisselam'ın neyi gerçekleştirdiğini söylüyor. Kötüler var, iyiler var. Allah her şeye kadir. Ama bizzat müdahale ettiği de oluyor. Bazen de kullarından görevlendirdikleriyle yapıyor o işi. Bazılarını bazılarıyla def etmeseydik diyor. Bazıları ne? Burada Davut Aleyhisselam gibi olanlar. Bazıları da Calut gibi olanlar. Eğer böyle olmasaydı diyor le fesedetil ardo. Art fesada uğrardı. İşte kendi adına kullandığı kişilerin de sembolü Davut Aleyhisselam. Bu açıdan da önemli geldi. Yani defe vesile. Şimdi diğer özelliklerini de şey yapalım. Davut Aleyhisselam'ın mülk dedik, hikmet dedik, öğretti dedik. Sırayla gidiyorum. Bu okuyacağım sıra Kur'an'daki sıra. Nelere verildiği. Zebur'u verdi. Zebur biraz evvel bahsettik. 4 tane ilahi kitap kabul ediyor. Onlardan birisi
size bunu verdik diyor. 463 yani 4. sure 163'ünce geçiyor.
Bir 5 dakikalık bir bilgi vereyim. Çünkü benim de dahil çoğumuzun Zebur hakkında bilgisinin çok az olduğunu düşünüyorum. Var mı Zebur hakkında bir araştırma yapan, düşünen var mı? Yani İncil hakkında bilgilerimiz var. Tevrat hakkında var. Ama Zebur hakkında şey hakikaten de insanların da çok az. Bugün birkaç saat boyunca internette, Google'da falan araştırma yaptım. Gerçekten çok az. Özet bir bilgi vereyim. Zebur şu an hangi kitabın içinde biliyor musunuz? Evet, kitab-ı mukaddes denilen bir şey var. Bundan Müslümanların biraz bilgi sahibi olması lazım. Kitab-ı mukaddes diğer 3 kitabı toplayan bir kitap. Yani orijinalini demiyorum. Yani şu anki insanların literatüründe olanı söylüyorum. Kur'an'ı ayrı tutun, Kur'an-ı Kerim'i. Diğer 3 kitap olan Tevrat, İncil ve Zebur bir birleşik halinde bir kitapta toplanmış. Buna ne deniyor? Kitab-ı Mukaddes. O da ikiye ayrılmış. Eski Ahit ve Yeni Ahit diye. Yeni Ahit yanlış bilmiyorsam sadece İncil'i kapsıyor. İncil müsnelerini kapsıyor. Eski Ahit'te Tevrat ve Zebur'u. Bak şunu demiyorum. Allah'ın indirdiği şekliyle demiyorum. Yani şu an insanlar toplamışlar onu bir şekilde. Ona şey almışlar. Zebur'da ilginç 150 tane sureden oluşuyor şu anki hali ve hüküm içermiyor. Yani şer'i bir kitap değilmiş. Yani Allah'ın şeriatının konduğu, helal ve haramların olduğu bir kitap değilmiş. Davut Aleyhisselam kendisinden önce gelen şeriatı olan Musa Aleyhisselam'ın şeriatına uyuyor. Aralarında yaklaşık yanılmıyorsam 500 yıllık bir fark var. Onun şeriatını uyguluyor. Peki Zebur ne? Zebur manası kitap manasına geliyormuş. Taşa yazmak manasına geliyormuş. Parçalar manasına geliyormuş. Yani yanılmıyorsam taşa yazılan şeyden bunlar çıkıyor. Ama Kur'an'da birkaç yerde cins ismiyle kullanılmış. Yani bizzat o kitabı, Zebur'u kastediyor. Bazılarında da kutsal kitapları, yani Allah'ın indirdiği kitapları kasteden anlamında da Zebur kullanılıyor. Zikir gibi biliyorsunuz değişik kitap gibi şeyler birbirleri yerine de kullanılmış. Yani bunlar sözlük bilgileri ama bir yerde dursun sizde lazım olur. Peki içeriği ne? Hani hüküm içermiyor dedik. İlginç bir şekilde sanki Davut Aleyhisselam'ın ağzından ama sözler vahiy olduğu için Allah'a ait ilahiler, yakarışlar, dualar, hamdlar, tesbihler. Garip mi geldi? Fatiha da öyle. Fatiha'nın manasına bakın. Allah-u Teala ilk 3 ayetinde kendini anlatıyor. Hamd-ı alemlerin rahmasıdır, maliktir, rahmandır, rahimdir, maliki yemindir. Ondan sonraki cümleler bizim ağzımızdan. Yalnız sana kulluk eder ve yardım, senden yardım dileriz. Yani bunu Davut Aleyhisselam'ın ağzından gibi düşünün ama kelimeler Allah'a ait söz. Ya hani Fatiha'nın mucizelerinden birisi o. De ki demiyor orada. Deyin ki Allah'a yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi sırat-ı müstakime eriştir falan değil. Biz yani okuyunca demiş gibi oluyorsun. Amenel Resulüne. Rabbena la tu'ahizna in nesina ve ahtatna. Ya orada kul deyin ki diye bir kısım yok. Bunlar çok büyük nimetler. Yani Zebur'un da böyle olması çok şey. Ve şeye baktım. Zamanımız az, belki başka zaman bir şekilde bir sohbette şey yaparız. Ve bazı ayet, bazı ifadeler şu anki Zebur'da Kur'an-ı Kerim'deki şeylerle uyuşuyor. Mesela biz Zebur'da zikirde ayeti okuyorum. Zikirde ve sonrasında gelen Zebur'da dedik ki arza salih kullar varis olacaktır diye ayet var. Kayıtlara geçsem 21. ayet, 21. sure 105. ayet. Arza salih kulların varis olacaktır diye zikirden sonra, zikir dediği Tevrat, Zebur'da da yazmışız diye bir araştırmacı var. Zebur'da geçen bir ayeti bununla uyumlu gözüküyor. Yani Tevrat olsun, İncil olsun, Zebur olsun bugün tahrif edilmiş ama tabii %100'ünü hepsini tahrif edemezler. Böyle bir kısmı orijinali duruyor tabii ki yerinde. Kur'an'da ne bahsediyorsa onunla örtüşen yerler tabii ki doğru olan yerler. Ve bu kitaplarda geçen bilgi Davud Aleyhisselam biliyorsunuz daha onu diyeceğim Davudi bir ses diyoruz ya günümüze de geçmiş. Bu fiziksel yapısı öyle olmasına rağmen inanılmaz muhteşem kuvvetli bir sesi varmış. Çok tesirli. Onunla beraber tesbih, zikir ederken ve bu zeburu okurken, burayı anlatacağım, okuduğu şeylere mizmarlar ya da mezmurlar deniyor. Yani bu zeburun içeriğine. Bu da ne demek biliyor musunuz? Bana ilginç geldi. Müzikal enstrümanlarla ya da sesin müzikal tonlarıyla, hani biz bugün ilahiler okuyoruz ya, tasavvuf kültüründe var, onun gibi ilahiler okumak demekmiş. Mizmar ya da mezmurlar. Davud Aleyhisselam da öyle okurmuş. Hatta Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis var. Orijinalini isterseniz getirebilirim. Peygamber Efendimiz bir sahabinin Kur'an okuyuşunu hoşuna gidiyor da sana Davud'un kavallarından biri verilmiştir diyor. Mesela musikiye bugün haram diyenlerin ama tabii nitelik şey yani her yani şunu diyeceğim, Münir Derman Hoca'nın güzel bir sözü var. Günah nedir, sevap nedir diye soruyorlar da ne olursa olsun diyor tırnak içinde. Bir şey Allah'a yaklaştırıyorsa sevaptır, Allah'tan uzaklaştırıyorsa günahtır. Din de olsa, namaz da olsa, bazı namazlar var ki bu ayet zaten biliyorsunuz Allah'tan uzaklaştırıyor, görünüşte sevap. Bazı şeylerde görünüşte yanlış ama Allah'a yaklaştırıyor olabilir. İnnemel a'malu binniyet. Değil mi? İlk hadis kitaplarının ilk şeyi bu. Bütün ameller niyetlere göredir. Eğer bir ilahi musiki, musiki zaten Allah'ın muradıdır. Allah'ı anmak için bir vesile, Allah'a yaklaşmak için vesile ise bu şeydir. Değil mi? Belki Allah'ı anmak için bir ilahi sadece para kazanmak, Müslümanın cebinden para almak için bir şeyse o günahtır. Aynı şekilde de bir musiki Allah'ın muradıdır, Allah'ın bir teknolojisidir. Günaha sapmak için bir enstrüman olarak kullanılıyorsa tabii ki bu da haramdır. Yani Peygamber Efendimiz sınırlama getirdiyse bu sebeple getirmiştir. Ama Davud Aleyhisselam'a indirilenin ve Davud Aleyhisselam'ın kıssalarda geçtiği şekilde bunu musiki şeklinde Allah'a bir yönelme olarak kullanıyorsa bu nasıl değerlendirilmeli? Sizin takdirinize bırakıyorum. İşte mizmar denilen şey musiki enstrümanları tarafından birlikte Allah'a yöneliş olarak. Davud'u ses dedik ya, öyle bir musikiyle ve 30 makamla söylüyormuş yanılmıyorsam. 30 makamla öyle bir söylüyor ki çevresinde insanlardan hatta hayvanlardan halkalar oluşuyormuş. İşte bu 17. ayette geçen dağlar ve kuşlar da ona eşlik eder de tesbihatını düşünürsek bunun doğruluğunu, onun bir senaryo görüntüsünü düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü kendisine verilen o sesle, kendisine verilen o zeburdaki ilahilerle, yani zeburun ayetleri diyelim, yani Allah destekli sözler, yani yanlış anlamayın. Birisi öylesine bir ilahi diye bir şey yazabilir ama hakla hakikatle alakası yoktur deyip Allah destekli vahiysel sözlerle öyle bir yöneliş yapıyor ki dağlar eşlik ediyor, dağlar. Kuşlar döne döne eşlik ediyor ve insanlar ve bütün mahlukat ona şahit. Aman ya Rabbi. Yani dedim ya Davud Aleyhisselam'a haksızlık ediliyor dedim ya, hani işte bakın yani bunlar gündeme getirilmiyor, konuşulmuyor. İşte Davud'u ses o. İşte bu bu zeburda bulabildiğimiz şekliyle bu. Ha, Yahudilerin ve Hristiyanların ayinlerde, kiliselerde okudukları var ya ilahilerde. Şu anki zebur yani kutsal ahitte geçen mizmarın okunma şekilleriymiş. Bunu da şey olarak söyleyeyim. Burada da ilgilenenler için söyleyeyim. Ali Ufki Bey Osmanlı zamanında bu zeburu Türkçeleştirmiş. Ve de hece vezniyle. Ali Ufki Bey, eğer internetten falan bulursanız da onu bir tavsiye ederim. Kıyaslamada yapılmış olabilir. Bu bilgilere zor ulaştım. Hani paylaşıyorum ki faydası olur diye inşallah. Devam edelim. Allah-u Teala aynı zamanda ona ilim öğretmiş. Onu kabaca söyledik. Tesbih ediyor, onu yapmış. Şimdi demire geldik. Demiri de ona yumuşatmış. Şöyle, Davut Aleyhisselam mülk verdik diyor ya, yöneticilik de yapıyor. Hem peygamber hem de melik kral yöneticilik de yapıyor. Fakat kendisinin yönetiminin geri bildirimini de almak, bildirimini de almak için halk arasında tedbirli kıyafetle dolaşıyor. Herkes de onu övüyor. İşte ne güzel kral falan diyor. Melek kılığındaki birisi, pardon, insan kılığındaki bir melek Allah'ın izniyle yeryüzüne iniyor. Bu sorunun karşılığında diyor ki, Davut Aleyhisselam ne iyi bir kul. Keşke elinin kazandıklarıyla geçinse. Yani ne deniyor ona? Yok. Yani Beytül Mal'dan geçiniyormuş devlet şeyinde. Tabii Allah-u Teala kulunun mümkün olduğu kadar helalle temizlenmesini istiyor. Ve bu seviye seviye artıyor. Hani geçen dün konuştuk ya, kulun manevi seviyesi ilerleyince artık aşağıda kurtaran şeyler yeterli olmuyor. Bunun da ona göre olması gerekiyor. Yani maddi, manevi, hatta düşüncesel temizliğin olması gerekiyor. Konuşmasal temizlik falan, hepsini buna bir bağlayın yani. Peygamber de olsa, anlatabildim mi? Bakın ne kadar değişik bir üslupla ona bazı şeyler anlatıyor. Keşke elinin emeğiyle geçinse deyince Davut Aleyhisselam ellerini açıyor. Ya Rabbi bana diyor, ben hani savaştan başka bir şey bilmiyorum. Bana bir şey öğret ki diyor, ben de kendi rızkımı kazanayım. O da ona demiri yumuşatma yeteneği veriyor. Hititler zamanından itibaren demir kullanılıyor. Demirin ateşte eritilip kullanılma teknolojisi var. Fakat rivayetlere göre, tabi peygamberlerin mucizeleri var, eliyle onu şekillendirebildiği söyleniyor. Yani belki ateşle de yapıyordur ama hani daha mucizevi olduğunu düşünürsek eliyle. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın yine Allah-u Teala kendi cinsinden ona bir rızık nasip ediyor. Onunla ne yapıyor? Süs eşyaları falan, çanak çömlek yapmıyor. Zırh yapıyor. Lebus olarak geçiyor ayetlerde. Sadece o ayette geçiyor. Giyilebilen zırh yapıyor. Onu da Sebe suresinde belki hatırlarsanız geçmişti. 21'e 80'de de geçiyor. 34-10'da da geçiyor. Halkalar şeklinde demiri işleyerek, birbirine bağlayarak, örerek, hani bu Osmanlı'nın zırhlarından falan hatırlarsanız, giyilebilen bir zırh yapıyor. Yani hani bakın çanak çömlek değil. Yine Allah öğretiyor onu. Onunla da zırh yapıyor yani. Cihat unsuru olarak yapıyor. Onunla da geçiniyormuş. Buna ek bilgi vereyim. Kazancının 3'ü ayırıyormuş. 3'te 1'ini ailesine, 3'te 1'ini zekat sadaka olarak, 3'te 1'ini de ana para olarak ayırıyormuş. Tekrar onları yapabilmek için. Her şeyi bu arada Davut Aleyhisselam'ın planlı programlıymış. Biraz sonra o ibadetini de söyleyeceğiz ama şey yapmam, yeri gelmişken söyleyeyim. Gecesini de ayırıyorum. Günlerini de ayırıyormuş. Bazı günlerine devlet yönetimiyle ilgili, bazı günlerine ailesine, bazı günlerini de ibadete ayırıyormuş. Çok ciddi derecede ibadet düşkünüymüş. Gecesini de öyle. Geceyi 3'e bölüyormuş, 3'te 1'ini uyuyarak diğer kısmını da ayakta geçiriyormuş. Bak hani evvabin namazı falan, o şeyleri düşünürsek, hatta işte bu aşağıdaki ayetlerde gelecek, o şey ayetlerinde 21. ayetten itibaren mihraba çıkarak bir arada iyice şey yapmış, demiş ki ben mihraba çekiliyorum, beni burada yalnız bırakın. Kendisine ait bir mekan hazırlamış, yüksek duvarlı, kimsenin de içine girmeyeceği, orada Allah'a yönelme durumundaymış. Bakın Allah ne teknolojiler ne şeyler vermiş, peygamberlik, yine de Allah'a baş başa kalmayıp, işte ona evvab diyoruz, o evvab terimini haftaya iyice açıklayacağız, evvabinlerden olarak, evvab olarak Allah'a dönüp sürekli ibadet eden, ona yönelen bir anlayış da vermiş Allah-u Teala ona. Bunu da söylemek istedim. Ona verilen nimetlerden sırayla gidiyorum, yani Kur'an'daki sırayla gidiyorum. Birisi de Süleyman Aleyhisselam. Onu nimet olarak söylüyor. Biz Süleyman'a, Davut'a verdik, bir yerde de varis olarak verdik diyor. Demek ki hayırlı evlat, manevi özelliklere olan hayırlı bir evlat, nimetlerden hibe ettik diyor. Bunu 27-15, 27-16 ve 38-26'da geçiyor bunlar. Ki hükümde, onu diğer şeylerde göreceğiz, hükümde babasını bile geçiyor. Ve fehemna diyor, biz ona Süleyman'a anlayış verdik diyor. Bir hükümde yine davarlarla ilgili, koyunlarla ilgili bir davada küçük Süleyman, babası peygamber ki o kadar ilim hikmet verilmiş, ondan daha iyi bir hüküm veriyor Allah'ın izniyle. Süleyman Aleyhisselam apayrı bir konu, ama burada geliş sırasını Davut Aleyhisselam'a verilen nimetlerden olarak şey yapacağım. Bakın daha yarısına gelmedik, ne kadar zaman geçti ve çok hızlı geçiyorum. Yani aslında bu sınır olmayacak, 3-4 saat konuşacağız bu konuyu. Allah'ın bir peygamberi için az mı? Futboldan insanlar başlıyorlar uzaktan kumandayla, sabaha kadar bir maçın arkasından analiz seyrediyor ya. Yani bir Allah'ın Resulü ve bizi diğer peygamberlerle faziletli kıldık denilen bir peygamberle kaç kişi oturup da sabaha kadar birkaç saat konuşmuştur? Evet, üstünlük var. Üstünlük vermiş. Bu 17.55'te ve 27.15'te geçiyor. 17.55'teki şey, Nebilerin bazısını bazısına üstün kıldık, Davut'a da zebur verdik olarak söylemiştik. 27.15'te de şöyle bir ifade var: Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar dediler ki elhamdülillah, mümin kullarından birçoğuna bizleri üstün kılana hamdolsun. Çok ilginç bir ifade bu. İlim vermişler. Bu verilen ilimle de mümin kullarından birçoğuna bizi üstün kılan Allah'a da hamdolsun. Bu da onlara verilen üstünlükle ilgili iki ayet. 27-16'da sıralamayla gittiğim için söylüyorum. Mantıkul tayr. Duydunuz mu ifadeyi? Kuş dili diye tercüme ediliyor. Kuşların dili, bazı ifadeyle kuşların mantığını anlama yeteneği Süleyman'a verilmiş, Süleyman Aleyhisselam'a. Ya bazen Süleyman diyorum, kusura bakmayın. Yani Kur'an şeyine çok meali okuduğum için hani öyle geçiyor. Süleyman Aleyhisselam'a verilmiş bir yetenek. Fakat orada ilginç bir ifade var. Na zamirini kullanıyor. Bize verildi diyor. Bize verildi deyince niye çoğul kullanıyor? Ben acaba Davut Aleyhisselam'a da verilmiş olduğunu düşündüm orada. Hani kitaplarda bu geçmiyor ama bize verildi diyor çünkü. Davut Aleyhisselam'a da verilmiş olma ihtimali yüksek. Bu kuş dili ya da kuşların mantığını anlama şeyi. Çünkü kuşlar onunla beraber döne döne zikrediyorlar. Yani onların muhakkak bir iletişimi olmuştur. Burada da mantıkul tayr, bakın mantık ne demek? Kökü ne? Arapça bilenler. Nataka. Nutuk oradan. Konuşma. Ama hani mantık ya, derslerde işledik. Mantık da oradan. Yani Elmalılı hocanın tefsirine baktım. Orada diyor ki büyük bir ihtimalle konuşmanın ötesinde, kuşların dilini anlamanın ötesinde, o konuşmanın mantığını, yani kuşun mantığını, düşünce sistemini anlama yeteneği de verildi diyor. Ki mesela Süleyman Aleyhisselam'ın hüdhüd kuşuyla olan diyaloğunu düşünün, onu sorguluyor. Yani kuş mantığı da diyebiliriz buna. Tespitlerini anlama da diyebiliriz. Hemen konumuz Süleyman Aleyhisselam değil ama ona verilen ikramlardan mantıkul tayrın, kuş dilinin, kuş mantığını anlamanın Davut Aleyhisselam'a da verilmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü diyor, ne diyor? Biz ona dilediğimiz her şeyden öğrettik diyor. İşte o her şeyden ifadesi 27-16'da geçiyor. Süleyman'ı Davut'a varis kıldık. Mantıkul tay verildi. Bize her şeyden verildi diye de bir ifade var orada. Bize her şeyden verildi. Bu Zülkarneyn Aleyhisselam'la da ilgili geçiyor. Biz onu yeryüzünde Mekin kıldık ve ona her şeyden de bir sebep verdik diye de çok üst düzey bir maddi ve manevi teknolojiden bahsediyor Allah orada. Yani düşündüğü şey teknoloji oluyor. Şöyle olur mu? Olur. İşte burada da bize her şeyden verildi, her şey verildi değil. Her şeyden verildi derken de çok bir üst teknoloji. Zaten Davut Aleyhisselam'ı düşünün. Süleyman Aleyhisselam zaten apayrı bir muamma. Yani uçan halısı var gibi. Yani rüzgarın emriyle gidiyor. Her şeyden verildi. Ben maddi ve manevi teknoloji olduğunu düşünüyorum bunun. Düşündükleri şey teknoloji oluyor, maddi ve manevi. Hani bu Evliyaullah'ta ve peygamberlerde geçen mucize ve kerametleri düşünürseniz nasıl bir teknoloji olabileceğini ipuçları olabilir. Başka ne var? 34-13'te geçiyor. Bu müthişti. Bu hatırlarsanız Sebe suresini okurken yine Davut Aleyhisselam'a değinmiştik. Ey Davut ailesi, şükredin. Şükür etme yeteneği verilmiş. Şükür edebilme mantığı verilmiş Davut Aleyhisselam'a. Ey Davut ailesi, âlâ Davut diyor orada. A'melû şükran. Şükür üzere amele edin, şükür üretin. Yaptığınız her şeyden şükredici bir unsur bulun gibi manalara gelen var. Demek ki şükretmek de Davut Aleyhisselam'ın kendisine verilen, bakın, şükredebilmek bile çok büyük nimettir. Allah nasip etmesin, şükredemeyiz. Yani hiçbir şey yapamayız da şükredebilmek bile, bakın, Allah-u Teala'nın verdiği ikramlardan. Bu arada şunu da söyleyeyim. Davut kelimesini araştırdım. Kelime manasına, İbranice. İbranice hangi manaya geliyormuş biliyor musunuz? Vedudu. Vedud ne demek? Çok seven ya da sevilen manasına geliyor. Türkçe'de ne olarak kullanılıyor bu? Hangi isim olarak? Vedat. Vedat anlamına geliyor yani Davut. Yani Allah-u Teala'nın o ismi ona nasip ettiğini, Kur'an'da zikre, o isimle zikrettiğini düşünürsek, Davut Aleyhisselam'da aşk var. Aşk, ilahi aşk. Zaten Güngör Hocam diyor, birisi ilahi yazabilmesi için diyor, aşk olmadan yazamaz. Zebur'u düşünün. Hani kendi yazmıyor, indiriliyor ama nasıl bir aşk potansiyeli var ki ilahi aşk, Allah'a, Rabbine karşı olan aşk, Allah'a yönelişler, yakarışlar olan bir kitap ona veriliyor. Ben Yunus Emre'yi çağrıştırdı burada. Yine Güngör Hocam söyledi, hani bu dağların, taşların zikretmesiyle. Yunus Emre'nin ilahisi ne? Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Uymuyor mu ayete? Seherlerde kuşları. O neye denk geliyor? O ne diyor işte 18. ayette? Akşam ve işrak vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. İşte seherlerde kuşlarıyla. Ya sırat-ı müstakim aynı zaten. Bir tane sırat-ı müstakim var. Oradan kim geçerse aynı şeyleri yaşıyor. Resul de onu yaşıyor. Allah'ın sevgili kulu Yunus da onu yaşıyor. Biz de doğruları, gerekenleri yaparsak bizlere de nasip olur bu. Allah'ın sünnetullahı bu. Peygamber olamayız ama veli olunur yani, Allah'ın dostu olunur yani. Amaç da dost olmak bilmiyorum, kulluk etmek de. Allah. Bunu da aradan hani Davut Aleyhisselam'ın ismiyle ilgili vedudu anlamına gelen şeyle söylemek istedim. Diğeri neydi? Şükür, teyit, güçlendirme. İşte bu 34-13 biz onu kuvvetlendirdik. Şeye geldik işte, Sad suresine geldik. Faslı hitap. İşte Sad suresi 38-17 17. ayette güçlü kul, teyit ettik diyor onu. Allah-u Teala'nın ona her türlü şekilde eğit vermesi, kuvvetlendirilmesi, evvab olması. Evvab neydi? Evvab kelimesi elif, vav ve b harflerinden oluşuyor kökü. Fiil ab dönmek anlamına geliyor. Ama nasıl dönmek? Onu yine geçen konuştuk. Nasıl desem? Müminler için, inananlar için Allah'a sürekli yönelmek hali. Ama nasıl biliyor musunuz? Mesela dünya işleriyle uğraşıyorsunuz. Meşgaleniz var. Ya içinizden Allah'a yönelmek geliyor. Yani ya bir fırsat olsa da Allah'a yönelsem, Allah'a dönsem. İşte bu evvaplık hali. Yani başka şeylerden yüzünü çevirip Allah'a dönmek hali. Her zaman olmuyor. Her zaman o zikir halinde olmuyor ama içteki o duygu var ya. Ya Allah'a döneyim, Allah'a yöneleyim hali, işte evvaplık hali. Bu da Allah-u Teala'nın Davut Aleyhisselam'a verdiği ikramlardan. Faslı hitap, bu da 20. ayette geçiyor zaten. Bu Sas suresindeki yerler bunlar. Bir de şedetna mülkühü diyor. Mülkünü kuvvetlendirdik. Kendisine hikmet vermiştik. Bunları daha evvel söylediğim için geçtim burada. Ve faslal hıtab. Hıtap biliyorsunuz hutbe olarak kullanılıyor. Hitap etmeye bile fasıl. Fasıl aralarını açmak demek. Bazılarına göre bu tane tane konuşma, müthiş bir hitabet yeteneği, bazılarına göre de olayların iç yüzünü anlayıp meseleleri, yani çok zor meseleleri de insanların çok kolay anlayacağı şekilde anlatabilme yeteneğiymiş. Yani o kadar manevi olaylar falan var ki üstüm bir soru soruyor. Siz onu öyle bir açıklıyorsunuz ki ha tamam anladım diyor. Bu bir yetenek. Allah'ın verdiği bir yetenek. Kelimeleri düzgün seçmeden karşındakinin aklına hitap edecek kadar manevi alemi görüp de yeryüzündeki bizim anlaşılabilecek hale getirmek kolay iş değil. Allah-u Teala'nın verdiği özellikler işte faslu hitapta o 38-25'te yani bu şeyde ne verdik ve biz onu bağışladık diyor. Yani mağfiret ona verilen ikramlardan bu secde suresinin gerektirdiği, secde ayetinin gerektirdiği bir konu var. Onun sonucunda da biz onu ne diyor? Ne diyor? Gaferna diyor. Mağfiret ettik diyor. O Davut Aleyhisselam'a verilen nimetlerden bir nimette işte yakınlık. Fe inna lehu indena le zülfe. Zülf kelimesi Türkçe'de geçiyor. Zülf yakınlık demek. Hani saçın öne düşen hali var ya. Bu yakınlık. Yani yukarıdan aşağı inme söz konusu ya. Allah-u Teala'nın da ulvi yüksekliğinin yeryüzündeki bizim gibi suflilere gelmesine ne oluyor? Yakınlık oluyor. Yani Allah-u Teala onun bizim yanımızda indena diyor bir yakınlığı var. Ya bu müthiş bir şey değil mi? Azim olan Allah bir kula, bir insana biz diyor yakınlığı var diyor. Biz yakınlık verdi onu diyor. Bizim yanımızda bir yakınlığı var diyor. Ya müthiş bir şey. Firavun bile yanındaki sihirbazlara hani Musa Aleyhisselam'la yarıştır diyor. Bizim bundan ne çıkarımız var? Ne var diyor? Eğer diyor bu yarışı kazanırsanız gözdelerimden olacaksınız diyor. Bak size şu kadar para, mal, mülk, kadın, şu bu falan vereceğim demiyor. Yanında yakınlık vermesi dünyevi bile en büyük nimet oluyor. Firavun'un zenginliğini düşünsene neler verir ona. Ama diyor yakınlık veriyor. Onlar da ona tab oluyorlar. Sonra mümin oluyorlar ayrı mesele de sonra da şehit oluyorlar. Yani Allah-u Teala'nın verdiği ikramlardan birisi de ne? Yakınlık. Bu müthiş bir şey. Ve Hüsnel Mab 25. ayette açıklayacağız ama buradan geçiyorum. Ona güzel bir akibet ve varış yeri de verdi diyor. Diğer Kur'an sırasıyla gittiğimizde diğer bir şeyi de 26. ayette geçiyor. Yine benim çok önemsediğim bir şey. Ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık diyor. Bu ayet niye çok önemli biliyor musunuz? Allah-u Teala meleklere Adem'i, Adem Aleyhisselam'ı insanı yaratılışını haber verirken ne diyordu? İnni ce'alun fil ardı halifeden. Ben arzda bir halife var edelim. Aynı kelimeler burada geçiyor. Ve cealnâke seni yaptık. Bak ceale fiili burada geçiyor. Yapmak. Halifeten geçiyor. Halifeten yaptık. O bir önceki ayette geçiyordu. Fil ardı arzda. Şimdi Davud Aleyhisselam'ın konumunu anlıyorsunuz değil mi? Meleklere övündüğü, ben yeryüzünde bir halife var edeyim dediği ne? Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala söylüyor. Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık diyor. Süre yetmedi arkadaşlar. Ezan okunuyor. Keşke şey olsaydı haftaya devam eder miyiz bilmiyorum. Daha notlar var. Ama neyse bunlarla şimdilik yetinelim. Haftaya duruma göre bir bakacağım. Yani amentü billah var. Amentü billah'tan sonra meleklere iman var. Ondan sonra kitaplara iman ve resullerine iman. Amene resulüydü geçen okuyorduk şeyde. Amener Resul'de ne diyor ki? Amentu billahi ve melaketihi ve kütübihi ve rusulihi. O hiler ne biliyor musunuz? Onun demek. Onun melekleri. Onun kitapları, onun resulleri. Ne demek bu? Her şeye Allah'tan bakın diyor. Yani resullere inandık değil, resullerine inandık. İşte bu resullere iman konusunda da bizim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, Allah-u Teala'nın seçtiği bütün resullerine ve nebilerine gönülden inanılmaz bir muhabbet olmamız gerekiyor. İnanılmaz değer vermemiz gerekiyor ki Allah değer vermiş. Biz her şeye Allah'tan bakacağız. Allah sevdiği için seveceğiz. Ve Allah-u Teala neden değer verdiğini ve ona neler verdiğini belirtmiş. İşte de burada insanlığın sonradan gelenlerin haksızlık yaptığına inandığım, yeterince hakkını teyit etmediğine inandığım Davud Aleyhisselam da burada hani ayeti başında diyor ki ve üskür diyor ya, zikret. Peygamber'e Resulüne diyor. Kur'an'ın hitabı da muhatabı da biziz. Biz de zikrettik. Elimizden geldiğince yetmedi, yetmez bana konular var ama Allah-u Teala da bize başta kendisine ve sonra da resullerine yakın olanlardan eylesin. Ve ne diyoruz duamızda? Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Mürselin. Bütün Resullerine, Mürsellerine, Peygamberlerine selam olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.